Merhabalar, herkese merhaba. Sema Uysal Zeybek, eczacıyım. Sağlık okuryazarlığı başlığı altında bir programa başlıyoruz. Bugün ilk program, ilk yayın. Çarşamba günleri 14'te programımız devam edecek. Buradaki amaç... Program şu şekilde: farklı branşlardan sağlık profesyonelleriyle sağlık okuryazarlığı, en çok kafamıza takılan konular, danışmak istediklerimiz, doğru konusunun uzmanından birebir dinleyeceğiz. Bugünkü konuğumuz diş hekimi Arzu Yalnız. Arzu Hanım, Arzu Hanım diyorum, Arzu, dostum, çok eski, bize her tür kafamıza takılan konularla ilgili, bilmemiz gereken konularla ilgili en doğru ağızdan, en doğru kaynaktan bilgileri almış olacağız. Biraz kendisini tanıtmasını isteyeceğim Arzu'dan.
Merhaba, nasılsın? Merhaba,
iyiyim. Yani biraz gergelim, ilk yayın falan diye biraz
güzel,
gerildim.
Harika.
Ama açılacağız yavaş
tabii
yavaş.
Tabii ki, tabii.
Sizdeyiz, evet, sendeyiz.
Ben diş hekimi Arzu Yalnız. Yaklaşık 30 yıllık bir diş hekimiyim. Ve aslında diş hekimliğinin her alanında yıllardır non-stop hizmet verdim. Daha çok tabii ki implantoloji ve estetik diş hekimliği benim alanım, ama buraya böyle pat diye gelmiyoruz, biliyorsun ki. Ve zaten aslında hepsi bir bütün. Ve bütünün her bir parçası bizim konumuz. Her ne kadar her uzmana hakkını teslim etsek de bunları bilmek zorundayız. Bir sağlık çalışanı olarak, diş hekimi de olsak, eczacı da olsak, genel doktor da olsak, mutlaka parça parça hepsinden bir fikir sahibi olmak zorundayız. Allah'tan bu konuda profesyonel arkadaşlarımız var. Ben diş hekimliğine bakış açım aslında sadece dişsel, yani ağız içiyle sınırlı değil. Biliyorsun ki aslında bu bütünsel bir şey. Yani bir çürük varsa o çürük sadece dişini fırçalamadı diye olan bir şey değildir. Kemoterapi tedavisinden tut, bağışıklık sisteminin düşmesine veya o kişinin psikolojisinin bozuk olmasına kadar birçok şeyi içeren bir şeydir. Sosyal medya hesaplarımıza her gün onlarca, yüzlerce soru gelir. Bazıları, artık ben o sorulara cevap vermeyip bunları total toparlayıp video ile cevap vermeyi tercih ediyorum. Çünkü her şey aslında kişiye özeldir ve bir sorunun cevabını vermek için aslında o kadar çok soru sormamız gerekir ki, yani aslında kişi bize bir soru soruyor ama biz arkasından onlarca soru sormak zorundayız ki o bir sorunun doğru cevabını verebilelim. Çünkü bu bir sorumluluk ve o bir soruya verdiğimiz bir cevabın ne kadar önemli olduğunun bilincindeyiz. Dolayısıyla biz burada bugün tabii elimizden geldiğince, çok güzel sorular geldi. Benim şeye de sosyal medyaya da çok sorular geldi. Genelde hep özel sorular geliyor biliyorsun ki, ama dental sorularda da toparladık. Bunları zaten sen sırayla soruyor
biraz
olacaksın.
Evet, ben de kendi sosyal medyamdan sorular sordum. Kendi meslektaşlarıma ağız ve diş sağlığı konusunda hangi sorular geliyor diye sordum ben. Şöyle konular var. Yani çok sık rastlanan zannediyorum bir diş sıkma, bir diş eti iltihabı tedavisi var. Aslında bunlar galiba ana konular.
Konu başlıkları, ama istersen eti, evet. Diş sıkmadan başlayalım mı?
Diş sıkmadan başlayalım. Okay.
Diş sıkmadan neden başlayalım? Çünkü aslında bence 7'den 70'e herkesin sorunlarından biri. Hele çağımız maalesef stresi kontrol konusunda çok zorlanılan ve artık sosyal medyaya girdiğin zaman en büyük sorunlardan biri stresi nasıl yönetiriz? Bununla alakalı inanılmaz şeyler var, videolar var. Şimdi... stresi biz çok rahat görebiliyoruz. Yani kapıdan içeri bir hasta girdiği zaman o hastanın aslında profilini ben çok net çıkarabiliyorum. Neleri çıkarabiliyorum? Birçok baktığım dinamik var, ama o kişi rahat bir insan mı, gergin bir insan mı? Bir kere bu zaten yüz tipinden, belli kriterlerden belli. Ama ağza girdiğim andan itibaren o kişinin diş sıktığını, ama diş sıkmanın da düzeyleri var biliyorsun. Hani artık normal diş sıkmayı biz da çok da önemsemiyoruz. Ama artık problem, patolojik noktaya gelen diş sıkması ağızda fiziki olarak gözükebiliyor. Nedir fiziki gözükme? Köpek dişi dediğimiz bizim ana dişler vardır. Böyle hani o sivri sivri olması gereken, doğada da vahşi hayvanda aslında survivor eden ve keskin olan ve aslında parçalayan ve iş dünyasında da agresif çalışan insanlarda bu sivri olması gereken dişler bir bakıyorsun yarısına kadar inmiş, kısalmış ve sivri olmaktan çıkmış. Çünkü o sivrilikler hep törpülenmiş maalesef. Bu strese bağlı. Bu törpülenince, yani bu sivri olan dişler düzleşmeye başlayınca bu domino taşı gibi arka dişlere de yansır. Arka dişler de aşınmaya başlar. Aşınmış her bir milimetre bizim burun çene ucu mesafemizi daraltır. Gülümseyen o dudak kenarımızı önce düzleştirir, sonra aşağı doğru mutsuz bir ifadeye dönüştürür. Bu da profili belirler aslında. Yani gergin midir, mutsuz mudur? Tabii. Mutsuzsa zaten o iskelet, mekanik açıklama yaparsak iskelet aslında daralmıştır. Yani binalarda da vardır ya, esas kolon kısalmıştır, aşınmıştır. Ve o daha mutsuz bir görüntüye sebep olur. Ama en büyük zararı bu çiğneme kasıyla, zincirin ilk halkasıyla başlayıp bele kadar giden bir zincir vardır. Aslında bütün sağlıkçı arkadaşlar bilir. Masseter kası deriz, çiğneme kası deriz. O başa döner, migren ağrılarına da sebep olan, baş ağrılarına sebep olan, sonra o boyuna gelir. Bütün bunlar, bu kaslar kısaldıkça, çünkü sıktıkça kısalır. Kısaldıkça gerilme o omurgayı, omurganın boy kısaltan o çekilmesi, boyun, sırt, bel ve kuyruk sokumu, bunlar birbiriyle bağlantılı maalesef. Yani yıllar önce ünlü bir televizyoncu böyle çıktı, yani Amerika'yı yeniden keşfetmiş gibi haber niteliğinde bir haber çıktı. Şöyle dedi: yıllarca ağrısı varmış, bel ağrısı varmış, anlaşıldı ki dişini sıkıyormuş. Şimdi zaten biz yıllardır hastalarımıza, her gün en az ben 3-4 hastama bunun ne kadar şiddetli bir durum olduğunu anlatıyoruz. Ama genellikle haberde dinlemek insanlara çok daha çarpıcı etkileyici geliyor maalesef. Dolayısıyla diş sıkmak atipik yüz ağrısı. Yani yüzümde, başımda ağrı var ama ne olduğunu bilmiyorum. Sinüzitim mi var? Benim migrenim var, migrenimden mi kaynaklanıyor? Ya benim gerginlik baş ağrım var. Ya benim tek taraflı uyuştu mu ne, bir tarafım daha çok ağrıyor gibi ağrılar çoğunlukla diş sıkmaya bağlıdır.
Ki hiç yani temelinde, akla
gelmez. Evet. Ama temelinde diş sıkma vardır. Diş sıkmayı destekleyen tek taraflı çiğneme, yani dişini çektirmiştir. Hatta diş sıkmaya bağlı olarak yine televizyonda, bunu özellikle basarak üstüne söylüyorum. Televizyon programında yıllar önce mutlaka gören görmüştür. Tüm dişlerini kadın çektirmiş, dişim ağrıyor diye. Hala ağrısı geçmemiş. Çünkü o diş ağrısı değil. O üst çene, büyük azı dişlerinin tam orada bir kas vardır. Diş sıkıldığı zaman ana kası çok hissetmezsin ama zayıf olan kası diş ağrısı şeklinde daha çok hissedersin. O dişi olmuş, çekmişler, yetmemiş. Diğer dişi çekmişler, yetmemiş. Bütün dişleri çekilmiş. Halbuki. Yani halbuki sadece diş sıkıyor. O kası rahatlatsak o tamamen ortadan kalkacak. Hadi diş çekmekten de vazgeçtik, dişler çekilmedi ama eklemde ses çıkmaya başlar. Aç kapat konuşurken, özellikle yemek yerken eğer eklemden ses geliyorsa, ağzını açtığında eklemden ses geliyorsa, esnedi eklemden ses geliyorsa işaret, mutlaka bunlar işaret. Esnedi, ağzı açık kaldı, kilitli kaldı, böyle çok vaka geldi bize. Artık zaten bu vakalar kendi kendine çözmeyi de öğreniyor. Onları öğretiyoruz. Çünkü her gün bize gelemez. Ağzı kilitli kaldıysa nasıl çözecek? Hani acele koşmasına gerek kalmadan. Dolayısıyla bütün bunlar aslında çok basit gerginliğe bağlı diş sıkma. Biz şimdi burnu nasıl? Evet, diş sıkıyorsunuz. Bütün bunlardan en az bir tanesine sahipsiniz ki en az bir tanesidir. Hani üç tane, dört tanesine falan sahiptir insanlar. En az bir tanesine sahipse bir kere tabii ki şeyi söylemek çok kolay geliyor gibi geliyor insanlar ama diş hekimine gidin. Ama diş hekimine gitmek lazım. Çünkü çözüm orada. Önce tespit etmek, tespit ettikten sonra sorunun çözümü birkaç yönlüdür. Diş sıkıyorsanız hep yıllarca gece pilağı, night guard, işte koruyucu adı altında, ismi değişebilir ama önemli değil. Orada tampon görevi gören şeyler hastanın ağzına öneririz. Hep önerdik, hala öneririz. Çünkü hala onun yerini alabilecek çok fazla bir şey çıkmadı. Şekilleri de değişti. Yumuşaktı, sert oldu. İşte 2 milimetreydi, 3 milimetre oldu. Kişiye göre azaltıyor. Değişti. Ama evet, tampon. O basıncı azaltıyor. Çiğnemeyi, eklemin... eklem başında duruş pozisyonunu değiştiriyor aslında. Dolayısıyla diş hekimi mutlaka bu konuyla ilgili diş hekimi mutlaka görmeli. Ne önerebilir orada? Gece pilağı tabii ki bunlardan biri. Ay ben kullanamıyorum. O artık bence şımarıklık. Yani hani şimdi burada radyoda çok lazım. Rahat söylüyorum. Tabii ki yani ah kullanamıyorum, midem bulanıyor. Biz kimleri gördük? Ben 30 yıl içerisinde kullanmak zorunda kalan, önce kullanmayan, 5 yıl sonra kullanmak zorunda kalan ne hastalarımı gördüm. Onca hani şu nokta, hani o şımarıklık noktası demek ki daha yolu var ki daha kötü tekmemiş, evet. Kötü noktaya gelmemiş. Kötü noktaya geldiğinde bu arada dönüşü yok maalesef. Hani kötü noktaya geldi. Ay hadi 10 yıl önceye dönelim, yok maalesef bilmediğim böyle için, bir şey.
Evet,
şimdi botoks. Ya botoks diyoruz. Hani biz artık diş hekimleri biliyorsunuz ki dünyanın her yerinde hatta Türkiye dışında birçok yerde estetikte de botoksu kullanıyoruz. Ve Türkiye'de de aslında kullanıyoruz. Masseter yani çiğneme kası botoksunu kullanmamızın sebebi o kasılmış, çok gerilmiş, çok yorulmuş olan kası şöyle bir rahatlatmak. Botoks ama çözümlerden sadece bir tanesi. Yani sadece botoks yaparak iş çözülmüyor. Botoks kası sersemletir. Kası şöyle bir rahatlatır. Hani böyle bir saunaya girmiş etkisiyle kasları bir gevşetir. Ama gevşemiş olan kas alışkanlıktan çıkması için bir eğitime ihtiyacı var. Eğitilmesi için de o plaklara ihtiyacımız var. Gece plağına. Nedir? 2 milimetre mi kaybettik? 2-3 milimetre kalınlığında bir plakla kası uzatıp spor yaparız değil mi? Sporda yumuşar kaslar, bir esnetiriz. O esnetme işi botoks sonrası plağa bağlıdır. Tek başına işe yaramaz. Çok ileri vakalarda artık plak da hani kullansa da kullanmasa da etkili değil. Çünkü plağı kaç saat kullanabilirsiniz? O zaman biz kaybettiği sert dokuyu üstüne koyuyoruz. Yani bir diş 2 milimetre, 1 milimetre, yarım milimetre aşındıysa onun o madde kaybını yerine koyuyoruz ki gece plağı mantığını gündüzde de taşıyalım. Yani eklemin yine aynı pozisyona gelmesi için dişler arasındaki o mesafeyi yerine koyarak kazandıralım. Bütün bunlar aslında tabii ki hepsi aslında koruyucu bir şey. Yani ben ağzı gördükten sonra 10 yıl sonra nereye gideceğini tahmin edebiliyorum. Ama kişi hazır olmadıkça buna ne diyebilirsin? Evet, koruyucu hekimlik maalesef Türkiye'de maliyet. Yani ne sosyal bir güvence altında ne de işte kişinin bilinci dışında bile mecburen yapması gerekenler listesinde değil. O yüzden de inisiyatif hastalara kalıyor bu noktada. Ben yine de benim hasta profilim Allah'tan bilinç düzeyi birazcık yüksek. Daha yüksek ve o hani yönetici bile olsa teslim edebiliyor ve sözü dinleyebiliyor. Tavsiyeye ama hani şimdi üniversitenin şeyindeyiz. Daha çok bu diş sıkma, LGS sınav hazırlığı, O üniversite sınav hazırlığı. Hı-hı. Üniversiteyi bitirdi işte o sınav, iş dünyası. Hı-hı. Yani daha çok genç yaşta başlıyor. Hı-hı. Çünkü bir alışkanlık genç yaştan başlar. Hı-hı. Bu konu çok uzun. İstersen sen araya gir, bitir. Ya, tamam, evet. Tabii.
Ama diş sıkmanın gerçekten çok yaygın olduğunu biliyoruz.
Evet.
Belki çok konuşulmuyor. Hı-hı.
Bu Aha. arada ben yine kesiyor olacağım ama hani sen de biliyorsun hep doğal şeylerden yanayız. Botoksu yapmayı biz de çok istemeyiz.
Evet.
Ama yerine bir şey yok. Kuru iğneleme var. Hı-hı. Tamam. Kimi diyor ki bana yapmayın ben yoga yaparım olur. Yapabiliyorsanız şapka çıkarıyorum ve bana yöntemi tabii. anlatın. Ben de hastalarıma önereyim.
Kesinlikle. Ama botoksun sonuçları tabii ki.
Aynen öyle. Sonunda. Aynen. Dünya çapında sonuçları çok net belli.
Biraz diş eti iltihabı dersek, bu iltihaplanma hani diş eti çekilmesi de ayrı. Bunların hepsini tek bir diş eti enfeksiyonu, diş eti kanaması, hepsi diş eti ve hamilelik gibi konular dersek neler söyleyebiliriz?
Aslında bu da bir başlık ve başka her biri bir birbirinden yani evet. bana bırak zaten bir saat ne fark ettiysen gerçekten hani bir saat anlatırım bunları. Çünkü insanların bilmediği konular var. Hı-hı. Hani evet tek tek sorular soruyorlar. Diş etim kanadı aslında fırçalıyorum Hı-hı. ama diş etim kanıyor. Ben aslında ağzıma çok iyi bakıyorum ama ağzımın koktuğunu söylüyor. Hı-hı. Herkes söylemez bu arada ağız kokusunu. Hı-hı. Ama söyleyen varsa şanslısınız. Ağzımın kokutuğunu hissediyorum gibi gibi birçok şey gelebiliyor. Bir kere önce ağız kokusu üçe ayrılır onu anlatayım. Hı-hı. Gerçekten doğal ten kokumuz gibi doğal bir ağız kokusu. Patolojik bir ağız kokusu yani artık orada bir enfeksiyon etkindir ve artık koku yapar. Bunların hiçbirini çevreniz size söylemez. Bir de psikolojik ağız kokusu. Bu da artık temizlik hastası olan insanlarda veya bir kere ağız kokusu biri söylemiştir ama artık takıntı haline gelmiştir. Bu burada artık profesyonel destek gerekir ama önce işte yine diş hekimi burada gerçek bir ağız kokusu var mı yok muyu tespit eder yoksa psikolojik bir noktaya gider. Bizi ilgilendiren kısmı patolojik ağız kokusu kısmı. Hı hı. Patolojik ağız kokusunun başlangıcı, bunu böyle ders gibi anlatacağım ama başlangıcı diş taşı, dişleri iyi fırçalayamamak ve bir noktada kanamayı bile fark ettiğiniz anda o işte başlangıç. Hı hı.
Orada.
Orada başlıyor. Her şey orada başlıyor. Hı hı. Şimdi taş oluşması demek ki bir yerlerde fırçalamada hata yapıyorum hı hı. demektir. Ya benim ağzım, vücudum taş yapıyor, işte benim yapım böyle falan. Tamam ama bizim amacımız o yapıyı, yapının oluşturduğu şeyi minimalize etmek. Hı-hı. Yapınız diş taşı oluşturuyordur ama diş taşının bir mantığı vardır. Oraya bakteri pilağı yani yemekten kalıntılar kalmazsa tükrükten mineral çökelip orada taş oluşturamaz.
Evet, kalmaması lazım.
Kalmaması lazım. Hı-hı. Sadece fırça mı? Size çok soruyorlardır hangi fırçayı kullanayım. Sen önce normal manuel fırçayı kullan. Arkasından araları temizle. Hı-hı. Araları temizlemek arayüz fırçası. Hı-hı. Çünkü normal fırça üç yüzeye dokunur. Hı-hı. Ama beş yüzeyi vardır bir dişin. İki dişin arası, üstü, dil tarafı, yanak tarafı.
Aralar tabii.
Aralar iki dişin yüzeyi. Hı-hı. İşte o dördüncü, beşinci yüzeye arayüz fırçası. Hı-hı. Belki ip. Ama ip de bazen yetersiz kalır. İşte arayüz fırçası burada çok önemli. O yüzden hani eczanelerde ben tüm hastama mutlaka herkesin fırçası vardır. Ama herkesin arayüz fırçası yoktur. O yüzden ısrarla araları temizleyin. Hı-hı. Eskinin kürdanı.
Gibi. Tabii.
Kürdanın fırça versiyonu. Kürdan niye istemiyoruz? Çünkü onun kılçıkları vardır. Sonuçta bir tahta parçası. Kıymık gibi kalır, apse oluşturur. Fırça ona göre oluşturulmuştur. Fırça temizler, girçik orayı temizler. Oradaki enfeksiyonu, kanamayı, bakteri planı temizlediği için de koku kaynağı oluşmaz. Bırak diş eti problemini, orada çürük oluşmasına da engel olur.
Aslında dört dörtlük bakım yapmış oluruz.
Kesinlikle fırçaladın, arayüz fırçası kullandın. Diş ipi çok sıkıysa diş ipi kullandın. Okey. Şimdi insanların tükrükleri ikiye ayrılır. Bu gerçekten ders gibi anlatıyor olacağım
güzel,
ama.
Çok güzel, çok keyifli dinliyoruz.
biri asidiktir tükrük. Bir de baziktir. Asidik olanlar bu yine biliyorsun ki beslenme yine bütünsele giriyor. Yine bağırsaktan geçiyor. Beslenme şeklinize bağlı. Tükettiğiniz suya bağlı. Eğer dengeli bir beslenmeniz varsa daha nötraldir. Ama daha çok asidik besleniyorsanız tükrüğünüz de asidik olur. Yani vücudunuz bazik değilse tükrüğünüz asidik olur. Asidikse vücudunuz bazikse çok abarttıysanız o zaman da çok bazik olabilir. Hani o pH dengeyi sapmış olur. Eğer bazik bir tükrüğe sahipseniz çok fazla taş biriktirirsiniz. Asidik bir tükrüğe sahipseniz çok fazla çürük oluşturursunuz. Bunu sizin desteklemeniz yine lokal beslenmeye de bağlı. Limon tüketiyorsunuz, aşınır. Evet, asidik, C vitamini tabii. Vücutta limon, ağızda asidik, vücutta bazik. Baziktir.
Evet, çok enteresandır gerçekten.
Çok ilginç. Evet. Portakal, C vitamini faydalı. Asidik. Yani illaki asitli kötü içecekler tüketmenize gerek yok. Ben kolu tüketmiyorum diyor. Evet. Ama o önemli değil ki. Sen portakal suyunu içtiysen ağzında portakal suyu olarak kalırsa
asidik
ağızda. Portakal suyundan sonra sadece 2-3 yudum su içersen o artık vücutta faydalı hale gelir. Dişinize zarar vermez. Konu diş eti hastalığı. Hani saparak bu noktaya geldim ama bunlar birbirine çok bağlı. Orada kalıntınız kaldı ve siz aslında diş hekimine gitmediniz. Çünkü herkes övdü, dişleriniz çok güzel, dişlerin çok güzel, senin ağzın çok güzel. Sen de hissetmedin. Ama taş var. Aman ne olacak? Halk arasında diyorlar ki zaten taşı temizlettikçe yeniden oluşur. Okey demeye devam etsinler ama bir de bilimsel tarafı var ki bir yerde taş oluşuyorsa zaten bir şeyi yanlış yapmışsınızdır. Oluşmuştur. Temizlendiğinde o şeyi yanlış yapmaya devam edersen yeniden oluşur. Tabii. Şimdi mantık bu zaten. Peki temizletmediğinde o taş senin gördüğün taraftaki taşlardır, bir de görmediğin yerlerde var. Bu taş olduğu yerde büyümeye meyillidir. Ve nereye doğru büyüyecek? Ağza doğru, dişi taşıyacak değil. Ben çok fazla görmedim. Hani gördüklerim de gerçekten case diye fotoğrafını çektiğimiz. Ama normalde %80'de gördüğümüz taş kemiğe doğru büyür. Kemiğe doğru büyüyen taş kemiği eritir. Temizlendikten sonra dişler sallanır. Çünkü zaten kemik desteğini kaybetmiş. Diş taşı yalancı koruyucu gibi orada
durur.
Taklit eder.
Ama temizlendiğinde
takke düşer, kel görünür.
Kemik gitmiştir.
Dolayısıyla diş eti hastalığı tamamen bu baz üzerine. Şimdi bundan sonra gelecek her soru detay. Evet. Hamilelikte temizlik. Hamile kalmayı planlıyordur birçok insan. Öncesinde mutlaka hamilelik öncesi bakım yapmalı insanlar. Hamilelik öncesinde bakım yapılırsa hamilelikte diş taşı sorunu çok fazla olmaz.
Süper. Diş çekimi sonrası nelere dikkat etmeliyim diye bir soru gelmiş mesela.
Diş çekimi biliyoruz ki bir cerrahi. Ağızdaki bir cerrahi sonrası. Eğer tütün ürünleri kullanıyorsanız kullanmayacaksınız. En az 24 saat epitelizasyon tamamlanana kadar. Sauna gibi şeylerden uzak duracaksınız. Kanama artar. Sıcak şeylerden uzak duracaksınız. Mümkün olduğunca ağzı daha stabil halde tutmakta fayda var.
Bir süreç, o süreçte dikkat edeceğiz çekimden sonra. Diş sıkmalarını konuştuk. Diş eti iltihaplarını konuştuk. Eczaneye en çok şey de gelir aslında. Beyazlatma. Bir diş beyazlatma macun seçilirken çok önemlidir. Bir de ufak çocuklardaki diş macunların içeriğinde ne olmasın çok gelir bize. Orada hani bir tavsiye olur mu?
Benim gerçek fikrimi soracak olursanız yani hani evet bu burada kalsın, bir daha sakın bunu yüzleşmeyelim. Çünkü ben yıllar önce bir diş macununun reklamında da çıkmıştım. Bana hep onu sorarlar ama mantık aslında tektir. Fırçalamadır. Yani macun sadece yan üründür. Etkisi, bunu yıllar bazında çok araştırmalar yapıldı. yıllar bazında çok tartışan oldu. Ama diş macunun etkisi belli bir orandadır. Hı hı. Evet, gereklidir çünkü bir motivasyon kaynağıdır.
Bir fresh bir etki.
Fresh bir şeyi bırakır. Ama esas olan fırçalamadır. Macunu kullandık. %5, 10, 15, 20 değişti, hı hı, etkisi. Macunda özellikle çocuklarda ben macun olmasa da fırçalansın isterim. Hı hı hı. Macun varsa şampuanda olan madde, bunları sen söyle bana. Hı hı. Unutuyorum hep bilmem ne,
evet,
diye.
Evet,
hani
köpürten
malzemeler. Ondan sonra çok abartılı işte koruyucu etkisi var denen, florit konusuna hiç girmeyeceğim çünkü, hı-hı, o çok bence başka bir konu.
Evet.
Bunu holistikte ayrıca istersen konuşuruz.
Evet.
Çünkü sodyum florür. Şimdi tabii ki mutlaka etkileri vardır. Ama her şey dozla bağlantılıdır. Hı-hı. Doz zehir de olur, ilaç da olur. Çocukta ne kullanıyorsanız minimum dozda.
Olmalı.
Yani böyle fırçayı bandıra bandıra, siz diş macunu markalarının nasıl anlattığı, nasıl reklama koyduğuyla takılmayın.
Evet, bir sektör çünkü.
O bir sektör. Tabii. Orada çok minnacık tadını değiştirsin. Hani çocuğa renkli, evet, hoş gelsin diye minnacık kullanmak bence kafidir.
Evet.
Beyazlatma ürünlerine gelecek olursak, bence bunu artık sen mi anlatmalısın bilmiyorum ama ben oraya girince ticari belli noktalara dokunuyor,
evet, evet,
olabilirim.
Aslında evet, sorulan sorular en çok gelenlerden biri ve orada tabii ki marka vesaire girmeden şu söylenebilir belki. Hakikaten tüketici hani orada deneyerek bazılarının daha etkili olduğunu tecrübe etmiş olabilir.
Ama arada şöyle bir şey var. Hı-hı. Dişi beyazlatan, şimdi diş beyazlama da çok izafi bir şey. Yani kişiye, hı-hı, bağlı bir şey. Sigara içen biri için,
tabii,
dişini fırçalaması beyazlaması için bir sebeptir.
Hı-hı.
Üstündeki lekeleri götürmesi beyazlatma için bir sebeptir. İlk söylediğim şey de normal fırçalama bile kafidir. Zaten, hı-hı, dişi beyazlar. Çok lekesi olanın dişini beyazlatması için pütürlü, hani eline aldığında, hı-hı, üstünde pürüz olan,
ciltteki peeling dediğimiz,
peeling gibi, hani, hı-hı, scrubbing dedikleri tarzda, onun diş macunu
hali.
O da, hı-hı, aslında sağlıklı dişi çizer,
hı-hı,
daha,
hı-hı,
çok sarartır.
Hı-hı.
Aslında siz onu daha çok sigara içenler için kullanılır ama normalde kullanıyorsanız dişinizi çizer, daha çok sararmasına, hı-hı, sebep olur. Onun için normal fırçalama yeterlidir.
Yeterli.
Ama sağlıklı bir bireyde dişin beyazlaması, bu arada diş beyazlaması sağlıklı bir şey. Onun, hı-hı, mantığını istersen, hı-hı, anlatayım. Çok konuştum ya.
Ya da yok hayır.
Hani ben böyle konuşuyor olunca.
İşaret edeceklerdir süreyle ilgili zaten.
Uyarırsınız, tamam, süper.
Aynen.
Çok uzaklaşıyor muyum bu şeyden, mikrofondan? Tamam, tamam, süper.
Şeyi söyleyecektik. Diş beyazlatma ile ilgili.
Beyazlatan,
belki medikal tarafta da var bir şeyler diye,
evet,
soracağım.
Evet, orada, hı-hı, içerikte şöyle bir şey var. Diş beyazlatma için, hı-hı, karbamit peroksit, hidrojen peroksit bulunmak zorunda içeriğinde.
Hı hı.
Yani bir diş macununa bir bakın bakalım. İçeriğinde ne var? O içeriğin her biri ayrı bir şey yapar.
Hı hı.
İçinde eğer peroksit içeren bir şey varsa, karbonhidrat, hidrojen, hı hı, her neyse.
Beyazlatıyor.
Beyazlatan odur. Hı hı. Ama diş macunlarında bu Sağlık Bakanlığı'ndan dolayı belli bir orandadır.
Hı hı.
Bizim klinikte uyguladığımız bunun 2-3 katı.
Hı hı. Tabii, yoğun.
Daha yoğun. Çünkü biz hemen olsun... Neden hemen olsun? Sürekli olmasın. Çünkü o ürünü dişinize deyip beyazlatma etkisi başladığı andan itibaren yediğinize içtiğinize dikkat edeceksiniz.
Hı-hı.
Çünkü
renkli yok.
Renklenmeye de, hı-hı, hazır.
Tabii.
Savunmasız. Siz açıyorsunuz kanalcıkları.
Hı-hı. Çok dikkatli bir 2-3 gün çay,
kesinlikle,
kahve galiba, değil mi?
Hatta, hatta bir hafta. Özellikle macunlarda... O dönem içeri bıraktığınız andan itibaren bir haftayı içine, hı-hı, alıyor. Ha, doz düşük olduğu için hadi 3 gün diyelim. Ama o dönemde çay, kahve, hı-hı, sigara,
şarap,
kırmızı şarap, renklendirici şeyler, nar ekşisi,
hiçbiri yok.
Salça, bol, hı-hı, salça, renkli pancar,
hiçbiri
pancar
yok.
Hiç akla gelir mi? Yani biz listelerimizi eklerken pancarı hiç koymadık. Bir gün bir hastamız bir geldi, hı-hı, rengi daha da kötü olmuş, soruyoruz. Hayır, bunların hiçbirini kullanmadım. Sonra öğrendik ki pancar kullan.
Pancar çok iddialı olmuş tabii.
Ama çok iyi, aklıma bile gelmez
beyaz
pancar.
İşlemi sonrası
evet,
pancar.
Evet, yani 2-3 gün sonra tüketmiş. Ama çok
kötü olmuş.
Ya acayip
en
kötü
baştan
olmuş.
Da
aynen
kötü
öyle.
Olmuş.
Dolayısıyla renkli şeyler tüketmeyeceksiniz. Eğer beyazlatıcıyı diş macunu olarak kullanacaksanız o dönem gerçekten beyaz besin diyeti uygulamak lazım.
Dikkat hepsine.
Çünkü
renklere.
İki ileri bir geri gidersiniz. O yüzden içeriğinde pütürlü şeyler varsa smokers diye yazar ya onlar da çizmemesine dikkat etmekte fayda var. Yani gerçekten üstüne leke
tuzlu
varsa.
Önemli. Evet. Aşağı yukarı gelen sorular bunlar gibi. Bir de şey var. Diş dolgusuyla ilgili var. Bir diş dolgusu ne kadar dayanır? Zamanla ne kadar zamanda bir değiştirmek gerekir gibi bir şey var mı öyle?
Ya şöyle, hani bana eğer kağıt üstündeki soruyu soruyorsanız eğer normal şartlarda garantiyle eğer bağlantılıysa uluslararası diş dolguları 2 yıl garanti verilir. Bu şey demektir. Ağızda 2 yıl herhangi bir dolgu kaldığı zaman bırak dolgunun şeyi, diş zaten o 2 yıl içerisinde bir çürüğü konusunda risk altında. Dolguda bir şey olmaz ama o dişin yanından bir şey gelir. O dolguyla diş arasından bir şey oluşabilir. Dolayısıyla evet, dişin garantisi 2 yıldır. Ancak sağlıklı bir ağızda ben 10 yıl 15 yıl bir dolgunun sağlıklı bir şekilde kaldığını biliyorum.
Süper.
Yine de siz 5 yıl olarak ortalamada onu bilin. 5 yılda bir en azından bir röntgen çektirerek görünmeyen yerde ben kendi hastalarıma 2 yılda bir mutlaka röntgen çektiriyorum. Röntgenle ilgili bir şey olabilir. Röntgenin artık dijital röntgen olduğu için çok radyasyonu çok düşük. Eser miktarda bizde klinikte bundan sorumlu kişinin nükleer tıptan gelen o ölçü dozimetre ölçümü bile belli bir süre kalıyor üstünde. Belli bir sürenin sonunda bile ölçülebilirin altında kalıyor ki tek kişinin bir röntgen çektirmesinin hiçbir mahsuru yok.
Süper. Bayağı bir şey konuştuk. Ağzına sağlık. Gerçekten süper bir şey oldu. Toparlama gibi oldu. Diş eti iltihapları, ağız kokusu, çekilmeler, diş eti çekilmeleri, dolgular, diş macunlarına biraz girdik. İlk programımı seninle yapmış oldum.
Evet.
Sana şans getireceğine eminim. Farklı bir.
Ya böyle bir konu bence şansa ihtiyaç duymaz.
Süper. Teşekkür ederim.
Ben teşekkür ederim.
O zaman daha biz tekrar bir araya geliriz.
Her zaman.
Konu çok. Tamam. Çok teşekkür ediyorum.
Ben teşekkür ederim.
Biz de böylece sağlık okuryazarlığının ilk haftasını, ilk programını bitirmiş olduk. Çok teşekkür ederiz. Çok keyifli bir sohbetti. Tekrar
görüşürüz.
Görüşmek üzere. Hoşça kalın.
Sevgiler.
Bye.